Herkese merhaba. Nihayet bugün yeni bir kitaba başlıyoruz ve ilgiyle takip edilen Cambridge Soğuk Savaş Tarihi serisine ikinci cilt ile devam ediyoruz. Cambridge Soğuk Savaş Tarihi birinci cildinde Origins, Kökenler başlığında farklı akademisyenlerden Soğuk Savaş'ın nasıl başladığı, dünyanın farklı bölgelerinde Soğuk Savaş'ın yansımalarını, farklı ideolojilerin ve stratejilerin ortaya çıkışını ve çatışmalarını incelemiştik. İkinci cilt daha çok 1960 ve 1970'ler üzerine yoğunlaşarak farklı krizlerin ve sonrasında bu krizlerin çözülerek bir yumuşama, detente dönemini nasıl başlattığını gene farklı örnekler üzerinden anlatarak ilerleyecek. Bugünkü bölümümüzün başlığı Soğuk Savaş'ta büyük stratejiler ve kimlikler olacak. O halde strateji nedir sorusuyla bölüme başlayalım. Strateji, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan yöntemlerin tümüne denir ve savaşta askeri kuvvetleri uygun biçimde kullanma sanatıdır. Savaşlar insanlık tarihi kadar eskidir ve barış dönemlerini kısa süreli molalar olarak sayarsak hep bir savaş halinde olmuştur. Truva Savaşı'nı kazanmak bir stratejiye dayanıyorken, Soğuk Savaş'ı kazanmak da aynı güdü çerçevesinde bir stratejiye dayanmıştı. Sovyetler Birliği 1917 Bolşevik Devrimi'nin sonrasında kurulmuştu. Marx'a göre sanayinin gelişmiş olduğu Batı Avrupa'da sosyalizm kurulacaktı. Ama Lenin 1924'te öldüğünde böyle bir şey görünürde gerçekleşecek gibi görünmüyordu. O halde Stalin'e göre önce Sovyetler Birliği bir sanayi ülkesi olmalı, ekonomik olarak güçlenmeli, ondan sonra çevresindeki ülkelere sosyalist ideoloji yayabilirdi. 1930'lar boyu Sovyetler Birliği hızla sanayileşiyordu. İspanyol İç Savaşı'nda Cumhuriyetçilere destek vermişti. Önce Almanya ile bir saldırmazlık anlaşması yapmış ama Almanya'nın saldırısı sonrası Amerika ile işbirliği yaparak Almanya'yı yenmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı olarak Doğu Avrupa ve Baltıkları kendilerini savaş ganimeti olarak görüyorlardı ve bu ülkeleri kendi sosyalist etki alanına çekmek istiyorlardı. İşte bu noktada tüm dünyanın uluslararası bir liberal ekonomik sistemiyle bağlanmasını arzulayan Amerika ile karşı karşıya gelmişlerdi. Amerika, Almanya ve Japonya gibi otoriter bir devletin dünya üzerine hakimiyet kurmasına ve kendisine tehdit olmasına izin veremezdi ve İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Sovyetler Birliği ile birlikte bu devletleri mağlup etmişlerdi. Aynı şekilde kendi ideolojisine rakip ve tehdit olabilecek bir Sovyetler Birliği de istenmiyordu ve mutlaka bu ülkenin ideolojisi yaymasına engel olunmalıydı. Onu hapsetmeli ve çevresini sarmalıydı. Bu noktada karşımıza containment dediğimiz Sovyetler Birliği'nin genişleyebileceği ülkelerin desteklenmesi ve bu ülkelerin sosyalist ideolojiyle mücadele etmesi için yardım edilmesi fikri yatıyordu. Amerikalı diplomat ve Sovyet uzmanı George Kennan'ın geliştirdiği bu strateji Başkan Truman tarafından kabul görecekti. İlk önce Türkiye ve Yunanistan'ın desteklendiği Truman doktrini, daha sonra Avrupa'nın ekonomik olarak desteklendiği Marshall yardımları ve askeri işbirliği teşkilatı NATO'nun kurulması ile ivme kazanacaktı. Almanya'nın ve Berlin'in ikiye bölünmesi, daha sonra Kore'nin ikiye bölünmesi ve iki tarafın savaştığı Kore Savaşı, Çin'de komünist devrimin gerçekleşmesi Soğuk Savaş'ı başlatan gelişmelerdi. Amerika'nın atom bombası, hidrojen bombası geliştirmesi ve sayısını arttırması, caydırıcılığını arttıracaktı ama Sovyetlerin aynı şekilde bu bombalara sahip olması, kullanımını karşılıklı yok oluş ihtimalinden dolayı imkansız kılıyordu. Küba füze krizinde taraflar bir savaşın eşiğine gelmişlerdi ama iki taraf da bunun kendileri için iyi olmadığının farkındaydı ve sorun diplomasi ile çözülmüştü. Almanya ikiye bölünmüş ve Berlin bir duvar ile birbirinden ayrılmıştı. Kore ikiye bölünmüştü. Bir çeşit stalemate dediğimiz iplerin düğüm olduğu bir beraberlik durumuna gelinmişti. Bu iki ideolojinin çatışmasına bir de arada kalanlar olmuştu. Yugoslavya gibi önce Sovyet taraftarı olup daha sonra Batı'ya yakınlaşan bir sosyalist devlet olmuştu. Ve daha sonra üçüncü bir yol olmalı diyerek tarafsızlık politikası olan Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucularından olmuştu. Mısır-Süveyş krizinde iki büyük gücü oynayarak istediğini elde etmişti. Eski sömürgeci devletler İngiltere ve Fransa artık sahnenin kendilerine ait olmadığını anlamıştı. Vietnam Savaşı'nda Amerika, Güney Vietnam'ı koruyarak diğer liberal Asya ülkelerini de koruyacağını düşünmüştü. Bu, 58 bin Amerikan askerine ve sayısız Vietnam kaybına yol açacak bir mağlubiyete yol açacaktı. 1969'a geldiğimizde her iki taraf da gerginliklerin yumuşatılması gerektiğine inanıyordu. Çin ve Sovyetler kavgalıydılar ve Amerika Çin ile diplomatik bir ilişki kurabilirdi. Amerika, Vietnam'dan çıkmalıydı ve nükleer silahların sınırlandırılması için Sovyetler ile masaya oturmalıydı. Amerikan Başkanı Nixon ve Kissinger bunların hepsini gerçekleştirecekti. Amerika Vietnam'dan çekilmiş ve Vietnam komünist olarak birleşmişti. Afrika ülkesi Angola'da komünist olmuştu ve Yemen, Etiyopya, Afganistan'daki komünist gruplar destek istiyorlardı. Ancak bu ülkeler Marksist ideolojideki sanayileşen işçi sınıfına sahip, sosyalist ideolojinin yerleştiği ülkeler değildi. Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi kendi sonunu getirecekti. Ayrıca artık Doğu Avrupa'daki uydu devletler Batı ile ticari ilişkiler kurmak istiyordu ve Sovyetler buna engel olamıyordu. Çekoslovakya'da 1968'de komünizm karşıtı ayaklanmayı bastırmışlardı ve bu diğer ülkelerde endişeyle karşılanmıştı. Sovyetlere güven duyulmuyordu ve emperyalist hırsları olan bir devlet gibi görünüyordu. Yavaş yavaş Sovyet etkisinin zayıfladığına şahit oluyorduk. Çin'in yeni lideri Deng Xiaoping, Çin ekonomisinin kapitalizme açılmasını savunuyordu. Çekya'da Helsinki insan hakları kabul edilmişti. Vatikan'da Polonyalı bir papa seçilmişti ve Hristiyanlık yükselişteydi. İngiltere'de Margaret Thatcher ekonomide planlamaya sert bir şekilde karşıydı. Polonya'da Lech Walesa ilk sendikayı kurmuştu ve Amerika'da Ronald Reagan detentenin sona erdiğini ve artık komünist Sovyetlerin sonunu getireceğini söyleyerek başkan seçilmişti. 1985'te Sovyet lideri olan Gorbaçov, artık Sovyetlerin diğer ülkeler üzerindeki baskısını kaldıracağını duyurduğunda her şey çok hızlı gelişecekti. 1990 yılında devletler birer birer birlikten ayrılıyordu. 25 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği devleti yıkıldı. Soğuk savaş stratejilerin savaşıydı ve kazanan Amerikan stratejileri olmuştu. Peki soğuk savaş boyunca Amerika ve Sovyetler kendilerini nasıl tanımlıyordu? Herhangi bir kimlikleri var mıydı? Onları hangi kavramlar anlatıyordu? Sanırım Amerika için kullanabileceğimiz en iyi kavramlar demokrasi, bireysellik ve gönüllülük olurdu. Amerika bir burjuvazi devrimi ve sosyalist devrimine kurulmamıştı. Amerika'da yüksek vergilere ve kolonyal baskılara direnen tüccar bir orta sınıfın teşvikiyle İngiliz sömürge sistemine itirazla başlayan süreç Amerika'nın bağımsızlığına yol açmıştı. Bu yüzden de radikal fikirler, halk devrimlerini Amerikalılar anlayamıyordu. Sovyetler ise aksine bir halk devrimiyle Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla kurulmuştu. Sovyetler Birliği, dünya komünizminin bir deney tahtasıydı. Kapitalizme alternatif yeni dünya düzenini teklif ediyordu. Aslında içten içe Sovyet aklında bir eşit güç olarak görülme arzusu yatıyordu. Yüzyıllardır Batı Avrupa ile kendini kıyaslayan ve yarışan Rus devleti, sosyalist sistemin Amerikan kapitalizmine denk sayılmasını istiyordu. Amerikan ve Sovyet kimliklerinin bazı benzerlikleri de vardı. Örneğin her ikisi de kendi ideolojilerinin evrensel olmasını ve başka ülkeler tarafından benimsenmesini istiyordu. Amerikalılar göçmenler tarafından kurulmuştu. Tek bir ırka ait değildi. Komünizm de Ruslara ait değildi, o da evrenseldi. Aslında her iki ülkede bir ideoloji üzerine kurulmuştu. Diğer ülkeler gibi kan bağına dayalı millet esasına göre değil. Her iki ülkede kendisini ilerlemenin ve modernizmin öncüsü olarak görüyordu. Bu yüzden de dünyanın tek olmasa da egemen ideolojisi olmak için rekabet etmeliydiler ve her alanda savaşacakları bir soğuk savaşa girmişlerdi. Amerikan ve Sovyet çıkarlarının çatışmasının nedeni her iki ideolojinin de evrensel olmasıdır ve tüm dünyaya kendi düşüncelerinin yayılmasını istemektedirler. Amerikalılara göre Sovyet fikrinin genişlemesi özgür düşünceye bir tehdittir. Sovyetlere göre Amerikan emperyalizmi kapitalizmin son aşamasındadır, yok oluştan bir önceki basamaktadır. Her iki tarafta tarihin kendi yanında olduğunu iddia ederek kendisini kader misyonuna bürümüştür. Bu yüzden tüm dünya kendilerinin peşinden gelmeli ve sosyal gelişmeleri kendi ideolojisine göre değişmelidir. Bu evrimsel bakış açısı sebebiyle kalıcı olarak bu iki ideolojinin bir arada yaşaması imkansızdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hem Amerika hem Sovyetler kendi sistemleri ve yeni dünya düzeni nasıl olması gerektiğini ilan ettiler. Viyana Kongresi'nden beri kapalı kapılar ardında geleneksel büyük işlerin diplomasisinin sonunun gelmesiydi. Kader misyonu dediğimiz mesihçilik iki ülkeye de dünyayı değiştirme ülküsü vermişti. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Şubat 1946'da Stalin Moskova'da yaptığı bir konuşmada Sovyetlerin modern ekonomik ve askeri bir güç olduğunu ve sosyalist sistemin Almanya gibi bir ülkeyi yenmesinin sistemin başarılı olduğunun kanıtı olduğunu, kapitalizmin her zaman savaş getirdiğini ve bu yüzden Sovyetlerin yeni bir savaşa karşı her zaman hazırlıklı olması gerektiğini söylüyordu. Ekonomik güç sadece askeri güç için değil, yaşam standartının iyileşmesi ve sanayi üretiminin artırılması için gerekliydi. Çünkü olası bir ideolojik rekabette sosyalist sistemin önde olması gerekirdi. Stalin aslında doğrudan Amerika'ya bir tehditte bulunmadığı gibi zeytin dalı da uzatıyor değildi. Yine de bazı Amerikan elitleri bunu 3. Dünya Savaşı'nın ilanı olarak lanse etti. Bu konuşma, Amerikan-Sovyet ilişkilerinin yeni bir dönemin habercisiydi. Moskova'da diplomat olarak çalışan George Kennan'ın Amerika'ya çektiği Long Telegram denilen uzun telgrafı yeni dönemi resmen perçinledi. Kennan, Stalin'in de konuşmasında bahsettiği dünyanın iki kutuplu olduğunu söyledikten sonra kalıcı bir barış olmayacağını ve komünizmin dünyaya yayılma tehlikesinin olduğunu yazıyordu. Eğer Amerika güçlü duracak olursa bahsettiği containment politikasıdır, komünizm yayılamayacaktır. Kennan, Amerika'yı özgür dünyanın koruyucusu görevine çağırmaktadır. Kennan'ın telgrafından bir ay sonra Winston Churchill yaptığı bir konuşmada demir perdenin örüldüğünü söylüyordu. Kennan, 1947'de Foreign Affairs dergisinde X Taksim adıyla yazdığı bir makalede Sovyet ideolojisinden şöyle bahseder. Sovyet dış politikasının Marksist-Leninizmin iki ilkesi belirler. Kapitalizm ve sosyalizmin doğuştan karşıtlığı, Kremlin'in asla yanılmazlığı. Sovyetler Birliği bildiğimiz anlamda bir devlet değildir, ideolojinin vücut bulmuş halidir diye yazar. Eğer bu devlete saldırmak yerine etrafını sararsak ve dışarıya doğru yayılamazsa kendi içinde çökecektir diye makalesini containment politikasını ortaya atarak bitirir. 1960'lı yıllardan itibaren ideolojinin rolü azalacaktı. 1962'de Doğu Almanya'dan yetişmiş insan gücünün gitmesini engellemek adına inşa edilen Berlin Duvarı, Statiko'nun sembolü olmuştu. Dünyanın iki kutuplu olması kabullenilmişti. Ayrıca Küba füze krizinde iki devletin savaşın eşiğine gelmesi, vekalet savaşlarının ne kadar sakıncalı olduğunu göstermişti. Amerika'da Kennedy'nin, Sovyetler'de Huruşçev'in gidişiyle artık iki devlet ideolojilerden ziyade çıkarları gereği politikalarını şekillendirmeye başlamıştı. Amerika'nın Vietnam'a daha fazla asker göndermesi ve daha sonra Vietnam'dan geri çekiliş, iki ülke arasında birbirinin varlığının kabullenişinin detentenin başlamasıydı. Yine de Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle tarihin sonuna gelindiği söylense de Amerikalılar ideolojilerin zaferini ilan etmişlerdi. Amerikan liberalizminin evrensel karakterinin ve Amerika'nın askeri bir güç haline gelmesi hem Amerikalıların ödediği bir bedel hem de Amerikan halkı için bir özgüven kaynağı olmuştur. Bu belki de Soğuk Savaş'ın Amerikalılara bıraktığı en büyük mirastır. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde ekonomik açıdan Soğuk Savaş'a yaklaşacağız ve devamında Küba füze krizini konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.